Ayrım 29.
Tedavinin başlangıcında amaç gencin tedaviye ilişkin korkularını, kuşkularını yatıştırmak, diyaloğa girmesini sağlamaktır. İlk görüşme ve ilk sorular bu bakımdan önemlidir. Hekim, genci tedirgin eden ya da savunmaya iten sorulardan kaçınır. Örneğin, bir erişkin hastaya, "Sizi bana getiren sorun nedir ya da sorununuz nedir dinliyorum" denebilir, ancak aynı soru gence yöneltilince susar ya da direnç gösterir. Genç okuldan kaçtığını ya da para çaldığını söylemeye utanır. Onun yerine, "Anladığıma göre okulda bazı sorunlarla karşılaşmışsın. Bunlar nasıl sorunlardı?" diye başlayan bir giriş genci rahatlatır ve konuşmasını kolaylaştırır. Hekimi suçlayan, eleştiren değil, dinlemeye hazır bir kişi olarak görürse daha kolay açılır. Ayrıca hekim genci ana babasının bilmediği konuları da konuşabileceklerini ve bunların ikisi arasında kalacağını uygun bir zamanda söylemelidir. Çelişkili duygular içinde bocalayan bir gence, "Babanla ilgili duygularını anlat" gibi bir soru sorulmamalıdır. Onun yerine, "Bana anneni babanı biraz tanıtır mısın?" diye söze başlanırsa genç duygularını daha rahat açıklayabilir. Ancak gençle hekim arasında güven kurulduktan sonra sorunlar daha açıklıkla tartışılabilir. Evden para çalan bir gence, "Parayı nereden aldın?" gibi bir soru başlangıçta gencin direnciyle karşılaşır. Belki neden aldığını kendisi de bilmiyordur. Terapist anlayışlı ve ön yargısız bir dinleyici olmalıdır, ancak gencin her davranışını onayladığını belli eder bir tutum takınmamalıdır. Genci kazanmak için onun yanında yer almakta, gence karşı ana babasını haklı bulduğunu belli etmekte tedavinin amacına ters düşer. Hekim gencin aykırı ve aşırı davranışları karşısında olumsuz duygulara kapılabilir. Ancak tepkilerini ve duygularını iyi tanıyorsa genci karşısına almaktan sakınabilir. Onun birinci amacı gencin davranışlarının nedenine inmektir. Genci tanımak ve ona yardımcı olmaktır, yargılamak ya da öğüt vermek değildir. Anasından, babasından, öğretmenlerinden yakınan ve kendisini masum bir kurban gibi göstermeye çalışan bir gençle birlikte üzülmek ve acınmak da onun görevi değildir. Kısacası terapist, ana babadan, öğretmenlerden değişik bir erişkin olarak gencin karşısına çıkar. Genç eleştirilmek, azarlanmak, alay edilmek korkusu çekmeden açılabileceğini, güvenebileceğini anlamalı, hekimini ona yardım etmeyi içtenlikle isteyen daha olgun, anlayışlı ve yan tutmayan bir kişi olarak görebilmelidir. İlk görüşmeye ana babasının zoruyla gelmiş olan gencin üstüne düşmek, ona şirin görünmeye çalışmak genci büsbütün dirençli yapar. Onun yerine şöyle bir yaklaşım gencin direncini ve kararsızlığını ortadan kaldırır. "Buraya pek istekli gelmediğini biliyorum. Senin durumundaki gençler ruh hekimine koşarak gelmezler. Buraya geldiğin için hasta ya da deli tanısı koyacağımı düşünebilirsin ya da öğüt vermem için seni buraya getirdiklerini sanabilirsin. İstersen sorunları konuşmayı bir deneyelim. Yardıma gerek olup olmadığını birlikte kararlaştıralım." Bu yaklaşım çoğu kez genci yumuşatır ve işbirliğine sokar, ancak kimi gençle hiç ilişki kurulamadığı da olur. Terapist gencin güvenini kazandıktan, onu yardım almaya inandırdıktan sonra tedavi başlamış olur. Hekimine güvenen genç tedavi sürecinde ona bağlanır, onunla özdeşim yapar. Hekimin görevi bu özdeşimi pekiştirmek ve desteklemektir. Bunu yaparken gencin kendisine bağımlı duruma gelmesine olanak vermemelidir. Gencin kararlarını kendisinin vermesine yardımcı olmalıdır. Genç kararsızsa onunla seçenekleri tartışarak karar vermesini kolaylaştırmalıdır. Çünkü hekimin amacı gencin kendine güvenini artırarak daha bağımsız davranmasını ve gerçekçi kararlarını desteklemek, sorumlu davranışa yöneltmektir. Gencin davranışı terapiste nedenli saçma ve aykırı gelirse gelsin, nedenlerini anlamaya çalışmalıdır. Bunu ancak o gencin yerine kendisini koyarak onun neler duyduğunu, hangi dürtülerin baskısıyla öyle davrandığını anlayarak yapabilir. Hekimiyle özdeşim yapan genç ondan farkında olmadan olumlu tutumlar ve değer yargıları kazanır, onu kendine örnek alır. Kendini hekime beğendirmek için bilinç dışı bir çaba ve düzelme gösterir. Hekim, genci bağımlı olmaya itmediği sürece bu sağlıklı bir durumdur. Bu olay tedavide bir ortaklığın, bir tedavi anlaşmasının belirtisidir. Genç, öğüt vermese de, vaaz etmese de hekimin kılavuzluğunu benimsemiş demektir. Genç, Ana babasına duyduğu çelişkili duyguları ve tutumları hekime yansıttığı zaman ilişki yön değiştirebilir. Ana babasıyla olduğu gibi hekimiyle de sürtüşmeye girebilir ya da çok bağlandığı için bağımsızlığını elden gittiğini sanarak ona da baş kaldırabilir, direnç geliştirebilir. Kimi çekingen ve uysal genç de hekime gelme konusunda hiçbir düşüncesi olmadığını, niye getirildiğini bilmediğini söyleyebilir. Annem babam istediği için geldim diyebilir. Niçin getirildiğini sormamıştır bile. Bu tutum da pek sağlıklı bir tutum değildir bu çağda. Yeniden görüşme konusunda da aynı uysallıkla siz isterseniz gelirim diyebilir. Buna verilecek yanıt gene görüşmemizin yararlı olacağını düşünüyorum. Ancak sen de yararlı olacağına inanıyorsan gel, kararı sen vermelisin. Böylece gence edilgin ve çaresiz olmadığı anlatılmış, tedavi sorumluluğuna katılması istenmiş olur. Kimi terapist, gencin aykırı ve sorumsuz davranışları karşısında öfkeye kapılabilir, tedirginliğini belli edebilir. Bilinçsizce ana baba ya da yargıç rolüne girerek genci eleştirebilir, öğütler verebilir. Terapistin gencin her davranışını onaylayıp alkışlaması gerekmez. Ancak genç olduğu gibi benimsenmek ister. Bu nedenle yargılandığını gören bir genç tedavi ilişkisini ya koparır ya da çıkmaza sokar. Her terapist her tür soruna yardımcı olamayabilir, onun için deneyimlerine göre en yararlı olabildiği gençlerle çalışmalıdır. Kimi terapist duygularını açıklamayan, suskun gençlerle iyi bir iletişim kuramaz. Kesin bir kural olmamakla birlikte erkek bir terapist genç bir kızla uzun süreli bir tedavide cinsiyet ayrımından gelen engellerle karşılaşabilir. Bunun gibi kadın bir terapist de genç bir erkek hasta ile çalışırken belli konularda çıkmaza girebilir. Bu tartışmadan anlaşılacağı gibi ruhsal tedavi deneyim, sezgi, anlayış ve esneklik gerektiren bir çalışmadır. Her şeyden önce terapist kendini iyi tanımalı, yeteneğinin sınırlarını iyi bilmelidir. Gençlerle ruhsal tedavi yürütülürken ana ve babalarla düzenli ya da belli aralıklarla görüşmeler yapmak gereklidir. Bu görüşmelerde ana babanın tutumları, tepkileri ve gençle ilişkileri gözden geçirilir. Ana baba kişiliklerini ve evlilik uyumlarını tanımaya çalışılır. Çok sorunlu ana babalarla yoğun bir tedavi yürütmek zorunludur. Ancak kimi ana babaların değişmeye karşı dirençleri gencin direncinden daha büyük olabilir. Ana baba hekime kendi sorunlarına dokunmadan genci değiştirsin diye başvurmuş olabilirler. Tıpkı ateşi yükselen bir çocuğu iyileştirsin diye hekime götürdükleri gibi. Ya da kendi paylarını görmeden gencin yarattığı sorunların aile düzenini bozduğundan yakınılabilir. Hekimden gence öğüt vermesini ya da bir ilaç yazarak sıkıntılarını geçirmesini isterler. Kısacası ruh hekiminden kestirme ve büyüsel bir çözüm beklerler. Birkaç görüşmede çözümlenecek sorunlar olduğu gibi kökü geçmişe uzanan ağır sorunlar da vardır. Tedavinin türü ve süresi ancak aile ve genç iyi bir ön değerlendirmeden geçirildikten sonra belirlenir. Açıktır ki hekimle işbirliğine giren bir ana baba gencin iyileşme ve düzelme sürecini hızlandırır. Kendi davranışlarının genç üzerindeki olumsuz etkilerini göremeyen ya da bildiğinden şaşmayan bir ana baba ile çalışmak güçtür. Genç, hekimiyle ana babası arasında kalırsa ruhsal tedavinin etkisi olmaz. Örneğin, tutucu bir aileden gelen bir genci daha bağımsız davranmaya yöneltmek, gençle ana babanın daha çok çatışmasına yol açar. Böyle durumlarda tedavi kendiliğinden son bulur. Örneğin, liseli kızını evden dışarı çıkartmayan, arkadaş toplantılarına bile yollamayan bir baba ile bir saatlik bir görüşme onda en küçük bir iz bile bırakmamıştı. Oysa, bu liseli genç intihar girişimi nedeniyle bana getirilmişti. Babaya açıkça kızına biraz daha özgürlük tanımazsa intihar girişimini yineleyebileceğini söylediğimde annenin zoruyla gelmiş olan babanın yanıtı kız kısmı babanın sözünden çıkmaz, arkadaş toplantıları da neymiş oldu. Oysa bu genç kız serbestliğiyle tanınan paralı özel bir okulda okutuluyordu. Gerçekten bu baba izinsiz evden ayrıldığı için kızını gene dövmüş, genç kızla ikinci kez intihar denemesi yapmıştı. Kimi zaman ruh hekimiyle işbirliği yapan yalnız annedir. Ailedeki anlaşmazlıklar ya da babanın ilgisizliği nedeniyle genci tedaviye sokmaya uğraşan da odur. Ancak kimi annelerin bilerek ya da bilmeyerek babayı tedavinin dışında tutmak istedikleri de olur. Kocasından sürekli yakınan, konuştuklarını eşinin bilmesini istemeyen bir anne, hekimin babayla görüşme önerisini geri çevirebilir. Çağırsanız da gelmez diyebilir. Kimi babalar gerçekten gelmezler. Ancak kimi babalar da ilk çağrışta gelir ve hekimle işbirliğine girebilirler. Aşağıda yoğun bunalımlar içinde olan bir gencin özgeçmişiyle aile öyküsünü ve 9 ay süren ruhsal tedavisinin özetini sunuyorum. Halit 14 yaşında lise öğrencisi bir gençtir ve iki erkek kardeşin büyüğüdür. Babası 56 yaşında bir mühendis olup bir bakanlıkta yüksek dereceli bir yöneticidir. Anne ise 46 yaşında evlenmeden önce ilkokul öğretmenliği yapmış bir ev kadınıdır. Halit'te ilk hastalık belirtileri kliniğe başvuruşundan 6 ay önce başlamış. Babasıyla Deniz Lisesi'nin giriş sınavı için İstanbul'a gitmişler. Bir asansörü aşağı çağırırken yukarıda bekleyen birisinin düşmesine neden olup olmadığı aklına takılmış, çok tedirgin olmuş. Babasına sormuş, onun hayır olamazsın demesine karşın yatışamamış. Daha sonra bindikleri bir vapurda can kurtaran simidiyle oynamış, bir zaman sonra bu simidin birisinin başına düşüp yaralaması olasılığı keyfini kaçırmış. Ankara'ya döndükten sonra bisikletine binemez olmuş. Bisikletle giderken farkına varmadan ya birine çarpıp öldürürsem diye korkmuş. Bu korku yürürken de gelmeye başlamış ve durup durup arkasına bakarak kimseye çarparak öldürmediğinden emin olmak istemiş. Çok geçmeden onu en çok tedirgin eden belirti baş göstermiş. Bedeninin her yerinden zehir çıktığı ve başkalarına dokunmakla onları zehirleyebileceği kuruntusu başlamış. Bunun ardından bir yere dokunamaz olmuş ve günde sayısız el yıkama ve sokağa çıkmadan banyo almak zorunluluğu baş göstermiş. Ana ve babasının bu el yıkamalarını yarıda kesmek istemeleri bunaltılar ve sıkıntılara yol açmış. Daha sonraları ben birisini zehirleyerek öldürürsem günahını üzerinize alır mısınız der, onlar da alırız derlerse bu yıkanma törenlerini kısaltabilirmiş. Oturduğu yerde içine sıkıntılar basmaya, hırçınlaşmaya, yok yere kardeşini dövmeye, annesine sövmeye, eziyet etmeye başlamış. Her isteğini yaptırmak istiyor, yapılmazsa kapıları tekmeliyor, sandalyeleri, masaları deviriyormuş. Üstüne varılırsa kendini öldürme tehditleri savuruyormuş. Kardeşine ettiği işkence o dereceyi bulmuş ki evde kardeşiyle yalnız bırakamaz olmuşlar. Anne Halit'in her şeyine katlanma yolunu seçmiş, baba ise bir sert bir yumuşak deneyerek başa çıkmaya çalışmış ama sonuç alamamış. En sakin anında hiçbir şey yapmasa annesinin önünü keser, gıdıklar, elindekileri düşürürmüş. Anne, merhamet et oğlum, insaf et oğlum dedikçe eziyetini artırır, merhamet yok dermiş. Ona ayakkabılarını bağlatır, pantolonunda ufak bir leke görse yıkatır, ileri geri buyururmuş. Eskiden annesine çok düşkün olduğu, sık sık sarıldığı halde 16 ay içinde bir kere yanına sokulmamış. Hep kendisinin başkalarını zehirleyeceğinden korkarken yalnız kardeşinin onu zehirleyeceğini sanırmış. Kardeşi bunu fark ettikten sonra ona veya eşyalarına dokunup kaçarak Halit'i deli edermiş. Yatağına dokunduğu için kaç gece yerde yatmış. Okula ancak bir ay devam edebilmiş. Başkasını zehirleme korkusu onda dikkat bırakmamış. Sırasında oturamaz olmuş. Halit çocuksuz geçen 8 yıllık bir evlilikten sonra ailede yaşayan ilk çocuk olarak doğmuş. Kendisinden bir yıl önce prematüre doğan bir kız çocuğu 4 gün yaşamış. Ana baba Halit'e olağanüstü bir düşkünlük göstermiş. Araya giren hastalıklar ve önemli bir kaza bu düşkünlüğü büsbütün artırmış. 4 yaşında tüberküloz geçirmiş, uzun süre tedavi görmüş. 5 yaşında kamyon çarpmış, bacağı kırılmış, kafatasında bir çöküntü olmuş, tedaviyle düzelmiş. 6 yaşında sarılık geçirmiş. Sık sık bademcik iltihabı olurmuş. Okul yıllarında oyuna düşkün, ortanın üstünde başarılı, hareketli ve savruk bir çocuk olarak tanımlanmaktadır. Kardeşi doğduğu zaman annesine hediye almış, kardeşi almak istememiş. Nasıl olsa uzun yaşamaz ölür demiş. O zamandan beri kıskandığını hep belli eder, kardeşini sevmeyen çocukları severmiş. Evin kralı kardeşim dermiş, kıskançlığını önleyebilmek için doğumdan kısa bir süre sonra yaşı gelmeden okula gönderilmiş. Sünneti yalnız başına yatağa bağlanarak hiç acıtmayacak diye kandırılarak yapılmış ve çok korkmuş. Aslında çok korkak bir çocukmuş, sinekten, kelebekten bile korkarmış. Erken gelişmesinde önemli bir duraklama veya aksama olmamış. 1,5 yaşına kadar anne sütüyle beslenmiş, doktorun söylemesiyle memeden kesilmiş. Anne, Halit'i hep kendisi beslemiş, sindirmesi kolay olsun diye yiyecekleri hep ezerek, süzerek vermiş. Bu kardeş doğumuna kadar sürmüş. Öyle ki şimdi bile çiğnemeyi doğru dürüst bilmezmiş. Halit 1 yaşında yürümüş ve ilk sözleri söylemeye başlamış. 1,5 yaşında cümle kurarak konuşabiliyormuş. Tuvalet eğitimi 7 aylıkken başlamış, tutarak alıştırılmış, hiç zorlama olmamış. Ancak Halit küçüklüğünden beri peklik çekermiş. Okula başlayıncaya kadar, hatta daha sonraları tuvalet sonrası temizliğini hep anne yapmış. Yakın zamana kadar da Halit'in banyosuna yardım etmiş. Halit ortaokulun 2. sınıfında bir dersten bütünlemeye kalmış. Baba bu yüzden çok azarlamış, acı konuşmuş, baskı ve dayakla çalıştırmış. Orta sonda oyuna fazlaca düşmesi yine babanın o zamana kadar alışmadığı sert tepkisine yol açmış. Durmadan "Sen adam olmazsın, sen bu gidişle hamal bile olamazsın, olsan olsan amcanın oğlunun odacısı olabilirsin" gibi aşağılayıcı sözler işitmiş. Dayının ifadesine göre yıl sonuna kadar Halit olağanüstü bir çabayla zayıf derslerini düzelterek sınıfını doğrudan geçmiş. Deniz Harp Okulu'na gitmek isteyişi biraz da evin baskısından kaçma isteğinden ileri gelmiş. Lise giriş sınavlarına hazırlanırken baba yine baskılara başlamış ama dövmemiş. "Çalış, çalışmazsan 1 yıl sokaklarda köpek taşlarsın" diye sıkılamış. Ana babaya göre Halit son yıl içinde epey boyatmış, sesi değişmiş. Pek meraklı olan anne Halit'in iç çamaşırlarında lekeler fark etmeye başlamış. Bunların ıslak rüyalardan ve mastürbasyondan ileri gelebileceğini düşünmüş. Halit kızlardan uzak durur, bu konuda babanın yaptığı şakalardan hoşlanmazmış. Aile öyküsü. Baba uzun boylu, aşırı saygılı ve nazik bir insandı. Çocukluğu ve gençliği aşırı yoksulluk ve sıkıntılar içinde geçmişti. Çok titiz ve çalışkan, çevrenin beğenisine çok önem veren, kuralcı bir kişiliği vardı. Babanın herkesi memnun etme ve hoş görünme çabası, anne tarafından sürekli olarak eleştiri konusu yapılıyor. Öğretim üyesi olan ağabeyine taparcasına bağlıymış. Onu kendisine örnek olarak alırmış. Halit 2-3 yaşlarındayken baba akciğer tüberkülozuna yakalanmış, tedavi görmekteyken de hafif menenjit belirtileri göstermiş. O zamandan beri de çabuk öfkelidir, ağzına geleni söylermiş. 5 yıldan beri diyette kontrol altında tutulan bir şeker hastalığı varmış. Babanın geçirdiği tüberküloza ilişkin çok garip bir duyarlılığı varmış. Bunu utanılacak bir sır olarak saklar, evde veya dışarıda sözü edilmesine çok kızarmış. Halit'le kardeşi tüberküloz geçirdiklerinde doktorun sorusuna doğru yanıt vermemiş, evde tüberküloz geçiren kimse olmadığını söylemiş, eve dönünce de hekime vermiş, veriştirmiş. Ağabeyinin geçirdiği bir melankoli hastalığı içinde aynı tutumu takınırmış. Babanın teyzesinin oğlu obsesif kompulsif nevroz çeken bir kimseymiş. Babanın Halit'e karşı tutumu öteden beri çok tutarsızmış, sevgisinde de disiplininde de ölçüsüzmüş. Başkalarının çocukları için anlatılan kötü özellikleri hemen Halit'te aramaya kalkarmış. Dıştan çok nazik olduğu halde görüşmeler sırasında çok huzursuz ve sabırsız bir insan olması dikkati çekiyordu. Özellikle karısına konuşma fırsatı vermiyor, sık sık sözünü kesiyordu. Görüşmelere elinde bir yakınma listesiyle geliyor, duyduklarını da bir bir not ediyordu. Anne çok tutucu, 5 vakit namazında dindar bir kadın. Alkolik olan babasını 8 yaşında yitirmiş, dayıları yanında sıkıntı çekerek büyümüş. Çocuklarına çok düşkün bir kadın. Kendini mazlum bir anne olarak gösterme çabasına karşın kocasıyla birçok konularda başa baş tartışan, kavga eden bir insan. Evde politikadan çocukların yetiştirilmesine kadar her konu çağrından çıkan tartışmalara yol açabiliyor. Kocasının görevini bırakıp politikaya atılmasına şiddetle karşı koyuyor. Halit'e gebe olduğu yıllarda kocasının 6 aylığına Amerika'ya gitmesine ayılıp bayılmakla karşı koymuş. Çocuklarına disiplin veremeyen, onların dediğini eninde sonunda yapan, aciz kaldığı zamanda beddua eden, sinirli, tedirgin, kuruntulu bir kişiliğe sahip. Görüşmelerde yılgın ve bitkin bir tavırla kocasından ve Halit'ten çektiklerini anlatıyor ve konuşulanların kocasının kulağına gitmemesini bana sık sık hatırlatıyordu. Halit'in düştüğü duruma ana baba olarak kendilerinin neden olduğunu, yaşamaktan usandığını kendine acındırarak ekliyordu. Çocuklarına düşkünlüğü küçüklükle geçirdiği hastalıklara yoruyor, hastalık kaza korkusuyla her adımlarına karıştığını, onları rahat bırakmadığını itiraf ediyordu. Halit'in ilk 7 yılda gördüğü sevgi ve ilginin kardeş geldikten sonra azaldığını, babanın küçüğü daha çok şımarttığını anlatıyordu. Hastalığın yorumu. Ana çizgileriyle belirtmek gerekirse, Halit'in başlıca çatışmaları, saldırganlık dürtüleri çevresinde ve cinsel alanda toplanmıştır. Ana babanın ve dayının tutumları, küçüklükten beri Halit'e saldırganlık dürtülerini uygun yollardan ifade olanağı vermemiştir. Kardeşine karşı olumsuz duyguların açıklamasına fırsat verilmediği gibi, yaramazlıkları ve en doğal oyun ihtiyacı bile kısıtlanmıştır. Korkutularak, sindirilerek, dinsel öğütlerle büyütülmüş, bağımsız kişilik gelişmesi engellenmiştir. Halit'in anlattığı bir olay bunu çok iyi belirtmektedir. Halit mahallede kendisinden büyükçe bir çocukla eldivenli boks talimleri yaptığı için evde dayak yemiştir. Futbol oynaması yasaklanmış, arkadaşlarını seçmesine karışılmıştır. Usluluğunun çok ödüllendirilip haylazlığının çok sert cezalandırılması onu bocalatmış, kendini kötülük dolu, dokunsa öldürebilecek bir canavar gibi görmeye başlamıştır. Düştüğü çıkmazda annesinin aşıladığı günah korkusu da suçluluk duygusunu koyulaştırmıştır. Kardeşine vurduktan sonra pişman olması, ya beyin kanaması olursa ya ölürse diyerek annenin avutmasını beklemesi bu alandaki çelişkili duygularına iyi bir örnektir. Kapıları tekmelemeye, ana babasına baş kaldırmaya ancak hastalığa sığındıktan sonra başlayabilmiştir. Ne var ki bu yolda aşırıya kaçması, kendini rahatsız etmiş, bu da obsesif biçimde beliren öldürme ve yaralama korkularını artırmıştır. Cümle tamamlama testindeki cümleleri saldırganlık dürtülerine kapılmaktan çok korktuğunu, bunlara karşı kendini zıt tepkilerle, reaksiyon formasyonu, savunmaya çalıştığını göstermektedir. En çok istediğim şey topluma hayırlı bir insan olmaktır. Beni utandıran şey kötü taraflarımın açığa vurulmasıdır. Eminim ki büyüyünce topluma hayırlı ve çok dindar bir insan olacağım. En çok nefret ettiğim şey içki ve dinsizliktir. Resim yorumlama testinde işlediği konular haylazlıklar, hırsızlıklar, suç işledikten sonra tövbe edip uslanma, cezasız kalan suçlar gibi konulardır. Bir öyküde baba-oğul çatışması ve oğlun üstün gelmesi işlenmiştir. Bir yaşlı bir de genç haydut bir banka soyarlar, vurgunu pay ederlerken yaşlı haydut payından çok alır. Bunun üzerine genç haydut yaşlının başına vurarak bayıltır ve hakkını alarak kaçar. İlginç olan husus, Halit'in bu hikayeleri anlattıktan sonra eve gidip annesine pişman olduğunu, böyle öyküler anlattığı için onu yanlış tanıyacağımı söylemesidir. Halit'in saldırganlık dürtülerini açıkça dışa vurmakla büsbütün yatsıma arasında bocalaması onun meslek seçiminde açıkça görülmektedir. Jet pilotu olmakla ilahiyat fakültesine gitmek arasında kararsız kalmış, sonunda jet pilotluğunu seçmişti. Ancak bu seçiş onu son derece tedirgin etmiş, ses duvarını aşarken çıkan gürültünün birçok kimsenin korkudan ölmesine, hiç değilse dillerinin tutulmasına neden olacağı saplantısından sıyrılamamıştır. Halit'in cinsel alanda çatışmalar içinde olduğunu gösteren belirtiler, ana baba ile görüşmelerden ve testlerden kolayca anlaşılmaktadır. Kızlarla arkadaşlık edemeyişi, babasının şakalarına kızması, cümle tamamlama testinde "kızlardan uzak durmayı tercih ederim, arkadaşımla çok iyi anlaşırım" cümlesinde parantez açarak "yalnız erkek arkadaşlarımla" demesi gibi. Kızlarla ilgilenişinin anlaşılmasından korkması bu eğilimine karşı kullandığı savunma mekanizmasından belli olmaktadır. Ergenlik çağında cinsel dürtülerin alevlenmesi, Halit gibi üst benliği çok güçlü bir gençte iç çatışmasına neden olmuş, öte yandan uygun kanalize edemediği saldırgan dürtüleri onu bunalıma sokmuştur.